Ayrım 74.
Bu defasında öylesine korku içindeydi ki yüzünde kaslar çekiliyordu. Dehşet verecek derecede hareketsiz gözlerle bakıyordu bana. Dudakları ise ağlayacakmış gibi kıpırdanmaya başlamıştı ama gene de sesini çıkarmıyordu. Bir daha öptüm elini, tutup dizlerimin üzerine oturttum. Birden başını yana çevirdi, utanıyormuş gibi gülümsedi ama tuhaf bir gülümsemeydi bu. Yüzü utançtan kıpkırmızı olmuştu. Bir şey fısıldadım kulağına, ben de gülümsedim. Sonunda hiç unutmayacağım, beni şaşırtan bir şey oldu birden. Kız kollarını boynuma doladı, kendisi öpmeye başladı beni. Yüzünde derin bir hayranlık anlatımı vardı. Neredeyse öfkeyle kalktım ayağa. Bu denli küçük bir yaratıkta böyle bir şeyi görmek iğrendirmişti beni. Birdenbire içimi dolduran acıma duygusundan, sayfa burada bitiyor, cümle de yarıda kesiliyordu. Anlatmadan geçemeyeceğim bir şey oldu burada. 5 kağıt vardı, bunlardan biri cümlenin yarısında biten Tiho'nun elindeki yeni okuduğu kağıttı. Öteki 4 kağıtsa Stavrogin'in elinde kalmıştı. Tiho'nun soru dolu bakışına karşılık bunu bekleyen Stavrogin hemen öteki kağıdı uzattı. Tihon kağıda bakarak, ama burada da atlanmış değil mi? Oo, 3. kağıt bu, ikinciyi verin. Stavrogin mahcup gülümseyerek hemen cevap verdi. Evet, 3. kağıt, 2. kağıt şimdilik sansürdedir. Kanepenin ucuna oturmuş, hummalı, sabit bakışlarla Tiho'nun okuyuşunu izlemişti. Pek tuhaf kaçan, küstah bir tavırla, sonra, hak ederseniz onu da okuyacaksınız diye ekledi. Gülümsüyordu ya, acınacak bir hali vardı. Ha 2. kağıt olmuş, ha 3. dedi Tihon. Artık hepsi bir. Stavrogin birden heyecanla öne eğildi. Ne demek hepsi bir? Niçin? Hiç de bir değil hepsi. Aa, şimdi her şeyden kuşku edeceğinize bir din adamına yaraşır biçimde iğrenmelisiniz burada anlatılanlardan. En iyi savcılığı din adamları yapardı. Tihon hiçbir şey söylemeden bakıyordu. İçiniz rahat olsun. Kız budala idiyse, anlayamadıysa suç bende değil. Hiçbir şey yoktu, hiçbir şey. Tihon haç çıkardı. Tanrı'ya şükür. Uzun sürer bütün bunları anlatmak. Burada sadece psikolojik bir yanlış anlama oldu. Birden kızardı yüzü. İğrenme, can sıkıntısı, umutsuzluk duyguları yan yanaydı bu yüzde. Birden sustu. Uzun süre hiç konuşmadılar, birbirine bakmadılar. Bir dakikadan uzun sürdü bu. Stavrogin alnında biriken soğuk ter tanelerini eliyle silerek, ''Bakın ne diyeceğim'' dedi. ''İyisimi okuyun. Hem bana hiç bakmazsanız daha iyi edersiniz.'' Fısıltıyla ekledi. ''Şimdi bir düş gibi geliyor bana. Hem son sabrımı da tüketmeyin.'' Tihon hemen çevirdi gözlerini, 3. kağıdı aldı, başını hiç kaldırmadan sonuna kadar okudu. Stavrogin'in 1. kağıttan sonra sırayla verdiği 3 kağıtta başka atlama yoktu. Ama 3. kağıtta yarım bir cümleyle başlıyordu. Noktası noktasına geçiyorum buraya. Pek güçlü olmasa da dehşet dolu bir dakikaydı bu. O sabah çok neşeliydim. Herkese karşı son derece iyi davranıyordum. Güruh da benden pek memnundu. Ama hepsini bırakıp Gorohova'ya gittim. Daha aşağıda holde karşılaştım onunla. Bakkala kahve almaya gitmiş dönüyordu. Beni görünce müthiş bir korku içinde merdivenden yukarı ok gibi koştu. Korku bile değildi bu. Kör, dondurucu bir dehşetti. Yukarı çıktığımda deli gibi içeri daldı diye annesi çubukla dövüyordu onu. Korkusunun gerçek sebebi de böylece örtülmüş oldu. Şimdilik ortalık sakindi. Bir yere girdi, ben orada kaldığım süre çıkmadı dışarı. 1 saat sonra çıktım. Akşama doğru gene korkmaya başladım. Artık dayanılmaz bir korkuydu bu. Bence önemli olan korkmam, korktuğumun bilincine varmamdı. Ah, bu duygudan daha bir iğrenç, budalaca bir şey tanımadım ömrümde. Hiçbir zaman korkmadım ben. Ne önce ne sonra, o defadan başka hiçbir zaman korkmadım. Ama o defasında korkuyordum, basbayağı titriyordum bile korkudan. Kendi kendimden iğrenerek hissediyordum bunu. Yapabilsem öldürürdüm kendimi. Ama kendimi ölüme değer bulmuyordum. Ne var ki kendimi öldürmememin nedeni bu değil, korkumdur. Korkudan öldürenler oluyor kendini. Ama korkudan bu niyetlerinden cayanlar, hayatta kalanlar da. Kişioğlu kendini öldürmek yürekliliğini gösterememeye başlıyor. Bu da anlamsız bir iş oluyor. Üstelik hava karardığında odamda öylesine nefret ediyordum ki ondan, onu öldürmeye karar vermiştim. Sabahleyin erkenden bu amaçla Gorohova'ya koştum. Her şeyi planlamıştım. Onu nasıl öldüreceğimi, nasıl küfredeceğimi biliyordum. Esas hıncım onun o gülüşü neydi? Bir şey düşünerek boynuma atılışını hatırladıkça iğrenç bir tiksinme duyuyordum içimde. Ama Fontanka'da fena oldum. Sonra yeni korkunç bir düşünce geldi aklıma. Eve dönüp yattım, üşüyordum, titriyordum. İçimdeki korku son dereceye varmıştı. Öyle ki kızdan bile nefret etmiyordum. Artık öldürmek istemiyordum onu. Fontanka'da aklıma gelen düşünce buydu işte. Korkunun pek güçlü olduğu zamanlar kişinin içinden nefreti, hatta düşmana beslenen öc alma duygusunu da kovduğunu ömrümde ilk kez o zaman sezinledim. Uyandığımda vakit öğleyi geçmişti ama çok daha iyiydim şimdi. Sabahki duygularımın o denli güçlü olabilmelerine bile şaşıyordum. Kızcağızı öldürmek istediğim için kendi kendimden utanıyordum. Gel gelelim ruhsal durumum hiç iyi değildi. İçimdeki tiksintiye karşın gene de gitmek zorundaydım Gorohova'ya. Hatırlıyorum o anda birisiyle ağız kavgası etmek istiyordu canım ama pek ciddi bir kavga olmalıydı bu. Ne var ki Gorohova'ya gelince odamda beni bir saatten beri bekleyen Nina Savelyevna ile, yukarıda sözünü ettiğim hizmetçi kadındı bu, karşılaştım. Sevdiğim falan yoktu onu. Öyle ki ziyaretime acaba kızacak mıyım diye korka korka gelirdi bana. Her zaman çekingen bir tavrı olurdu. Ama onu gördüğüme pek sevindim birden. Bu duygulandırdı, heyecanlandırdı onu. Çirkin sayılmazdı ama alçak gönüllüydü. Orta tabaka insanlarının pek beğendikleri, değer verdikleri tavırlar onda da vardı. Ev sahibem her zaman öve öve bitiremezdi onu bana. Çay içer buldum iki kadını. Ev sahibem onunla tatlı tatlı sohbet etme fırsatını bulduğu için pek sevinçliydi. Öteki odanın köşesinde Matreşa'yı gördüm. Ayakta duruyor, hiç kıpırdamadan, kaşlarının altından annesiyle konuk bayana bakıyordu. Ben içeri girince o zamanki gibi kaçıp gizlenmedi. Bunu hiç unutamadım, biraz şaşırtmıştı beni. Çok zayıfladığı, ateşi olduğu ilk bakışta belli oluyordu. Nina'ya karşı pek iyi davrandım, öyle ki giderken mutluydu. Beraber çıktık, Gorohova'ya iki gün uğramadım. Canım sıkılıyor, her şeyden nefret ediyordum. Öyle ki sonunda her şeyi bir anda bitirmeye, en iyisi Petersburg'dan gitmeye karar verdim. Öylesine sıkılıyordu canım, nefret ediyordum her şeyden. Gel gelelim odalarını boşaltacağımı söylemek için gittiğimde ev sahibimi endişeli, üzgün buldum. Matreşa 3 gündür hastaydı, her gece sayıklıyordu. Hemen neler sayıkladığını sordum tabii. Odamda fısıltıyla konuşuyorduk. Ev sahibem fısıldayarak korkunç şeyler sayıkladığını söyledi. Tanrı'yı öldürdüm ben. Doktor çağırmalarını, parayı benim vereceğimi söyledim, istemedi. İnşallah böyle geçer, hep yatmıyor zaten, demin dükkana gitti. Matreşa'yı yalnız görmeyi koymuştum aklıma. Konuşma arasında ev sahibem saat 5'te Petersburg yakasına geçmesi gerektiğini söylediği için akşam üzeri dönmeye karar verdim. Ne var ki istediğimi, ne yapacağımı kendim de bilmiyordum. İkindi kahvaltımı bir meyhanede yaptım. Tam 5'i çeyrek geçe eve döndüm. Daima kendi anahtarımla açardım kapıyı. Matreşa'dan başka hiç kimsecikler yoktu içeride. Odalarında paravananın arkasındaki annesinin karyolasında yatıyordu. Bana nasıl baktığını görüyor ama farkında değilmiş gibi yapıyordum. Pencereler açıktı. Hava ılık, hatta sıcaktı. Odamın içinde biraz dolaştıktan sonra kanepeye oturdum. Her şey bugünkü gibi hatırımda. Matreşa ile konuşmamak, niçin bilmem ona eziyet etmek haz veriyordu bana. Bir saat bekledim, sonunda birden fırladı yerinden. Yere atladığında ayaklarının döşemeye vurarak çıkardığı gürültüyü, sonra oldukça çabuk ayak seslerini duydum. Gelip odamın kapısında dikildi. Öylesine alçalmıştım ki önce onun ortaya çıkması haz veriyordu bana. Ah ne iğrenç şeylerdi bunlar. Ne aşağılık bir insandım o anda. Ayakta duruyor, hiçbir şey söylemeden yüzüme bakıyordu. Onu son kez yakından gördüğümden beri gerçekten de çok zayıflamıştı. Yanakları çökmüştü, besbelli ateşi vardı. Gözleri daha bir büyümüştü. Hareketsiz, şaşkın bir merakla bakıyorlardı bana. Önce öyle sanmıştım. Ben oturuyor, bakıyor, yerimden kıpırdamıyordum. O anda gene aynı nefret doldurdu içimi. Ama Matreşa'nın benden hiç de korkmadığını, belki de uykuda olduğunu çabuk fark ettim. Ama uykuda değildi. Birden başını sallamaya başladı. Saf, anlamlı hareket etmesini bilmeyen insanlar, karşısındakileri paylamak istedikleri zaman böyle sallarlar başlarını. Birden küçük yumruğunu havaya kaldırıp olduğu yerden tehdit eder gibi sallamaya başladı bana. İlk anda gülünç geldi bana bu hareketi. Ama daha çok dayanamadım, birden ayağa kalktım. Dehşet içinde ona doğru yürüdüm. Bu kadar küçük bir çocukta görülmesi imkansız bir umutsuzluk vardı yüzünde. Durmadan küçücük yumruğunu tehdit eder gibi kaldırıyor, başını iki yana sallıyordu. Korktuğum için yumuşak bir sesle, neredeyse fısıldayarak konuşmaya başladım. Ama onun söylediklerimi anlamadığını görünce daha da korktum. O zamanki gibi gene birden elleriyle yüzünü kapadı, gidip pencerenin yanında arkası bana dönük durdu. Ben de döndüm, penceremin önünde oturdum. O anda niçin çıkıp gitmedim, bekledim, aklım almıyor. Belki biraz oturur, sonra kalkıp öldürürdüm onu. Kısa bir zaman sonra gene çabuk ayak seslerini duydum. Dışarı merdiven sahanlığına çıktı, aceleyle uzandım, onun kümese benzer kilere girdiğini gördüm. Pencerenin dibinde otururken gene o uğursuz düşünce geldi aklıma. Başka bir düşünce değildi, birden o niçin geldi hala anlayamıyorum. Durumum bunu gerektiriyordu demek. Aklıma gelen bu düşünceye inanmak olmazdı elbette. Ama her şeyi çok iyi hatırlıyorum, kalbim küt küt çarpıyordu. Bir dakika sonra gene baktım saate, saatin tam kaç olduğunu tespit ettim. Böylesine bir kesinlik niçin gerekliydi bana bilmiyorum. Genel olarak o anda her şeyi ayrıntılarıyla bilmek istiyorum. Öyle ki o an şimdiymiş gibi aklımda, gözlerimin önündedir. Akşam olmak üzereydi. Bir sinek başımın üzerinde dolaşıyor, yüzüme konuyordu. Yakaladım onu, parmaklarımın ucuyla tutup pencereden dışarı saldım. Aşağıda bir yük arabası gürültüyle girdi avluya. Avlunun öte ucundaki terzide birisi pencereye oturmuş, çok yüksek sesle hem de çoktan beri şarkı söylüyordu. Bir yandan da elindeki işini yapıyordu, görüyordum onu. Avludan geçerken, merdivenleri çıkarken beni hiç kimsenin görmediği geldi aklıma. Aşağı inerken de görmemeleri gerekirdi elbette. Dikkatlice geri çektim sandalyemi pencerenin önünden. Kiracıların beni göremeyecekleri biçimde oturdum. Ah ne iğrenç bir şeydi bu. Bir kitap aldım elime ama almamla fırlatıp atmam biri oldu. Itır çiçeğinin yaprağındaki küçük kırmızımsı örümceğe bakmaya başladım, daldım. Her şeyi son ana kadar hatırlıyorum. Birden saatimi çıkardım. Matreşa çıkalı 20 dakika oluyordu. Ama 15 dakika daha beklemeye karar verdim. Kendi kendime o kadar zaman vermiştim. O döndü de ben duymadım mı acaba diye düşünecek oldum ama olamazdı. Evin içinde bir ölüm sessizliği vardı, uçan sineklerin vızıltısını duyuyordum. Bir de kalbim gene küt küt vurmaya başladı. Saatimi çıkardım. Daha 3 dakika olmamıştı. Gerçi kalbim duracak gibi çarpıyordu ya, gene de bekledim 15 dakika. Süre dolunca kalktım, şapkamı giydim, paltomun önünü ilikledim. Odayı gözden geçirdim. Benim geldiğimi belli edecek bir iz kalmış mıydı? Sandalyeyi önceki yerine pencerenin önüne koydum. Sonunda kapıyı açtım. Sessizce anahtarımla kapadım, kilere gittim. Kapısı örtülüydü ya, kilitli değildi. Onu hiçbir zaman kilitlemediklerini ben de biliyordum ama açmak istemedi canım kapıyı. Üstteki aralıktan görebilmek için parmaklarımın ucunda yükseldim. Tam parmaklarımın ucunda yükseldiğim an, pencerenin önünde oturmuş kırmızımsı örümceğe bakıp daldığım anda, parmaklarımın ucunda yükselerek bu deliğe nasıl erişeceğini düşündüğümü hatırladım. Bu önemsiz ayrıntıyı burada anlatırken amacım aklımın başımda olduğunu, yani deli olmadığımı, her şeyden sorumlu bulunduğumu ispat etmektir. Uzun süre baktım aralıktan, içerisi karanlıktı çünkü ama iyice karanlıkta sayılmazdı. Sonunda bana gereken her şeyi gördüm. O zaman artık gidebileceğime karar verdim, merdivenlerden indim. Hiç kimseyle karşılaşmamıştım, beni ele verecek bir tanık yoktu. 3 saat sonra hepimiz benim odamda toplanmışız, ev kıyafetlerimizle çay içiyor, eski kağıtlarla oyun oynuyorduk. Lebyatkin şiir okuyordu. Herkes bir şey anlatıyordu, inadınaymış gibi anlatılanların hepsi de daima olduğunun tersine başarılı, güldürücüydü. Kirilov da vardı o gün. Gerçi bir şişe içki de vardı ya, hiç kimse içmiyordu. Yalnızca Lebyatkin yanaşmıştı ona. Prohor Malov, Nikolay Vsevolodovich kara kara düşünmedikleri zaman hepimiz neşeliyizdir, akıllıca konuşuruz dedi. Böyle söylediğini hatırladığıma göre demek ki neşeliydim o akşam, keyfim yerindeydi. Kara kara düşünmüyor, zekice şeyler söylüyordum. Ne var ki tehlikeyi savuşturduğuma sevindiğim için aşağılık, iğrenç bir ödlek olduğumu, bundan böyle ne hayattayken ne de öldükten sonra hiçbir zaman soylu bir insan olamayacağımı kesinlikle bildiğimi de hatırlıyorum. Sonra bir şey daha var. Yahudilerin kişi kendi kokusundan iğrenmez atasözü tam benim için söylenmişti sanki. Çünkü gerçi alçağın biri olduğumu sezinliyordum ya, utanmıyordum bundan. Genel olarak pek az sızlıyordu içim. O akşam çayımı yudumlar, onunla ipe sapa gelmez gevezelikler ederken, ömrümde ilk kez kesin karar verdim kendi kendime. Ne iyilik duygusunu ne kötülük duygusunu tanıyordum ben. Bu duygumu yitirmemiştim. Gerçekte iyilik kötülük diye bir şey yok. Bu pek hoşuma da gidiyordu hani. Sadece bir ön yargı vardı. Her çeşit ön yargıdan kurtarabilirdim kendimi. Ne var ki özgürlüğüme kavuşursam mahvolurdum. Onlarla ne hakkında olduğunu bilmiyorum. Yalan yanlış şeyler konuşuyor, gülüşüyor, bir yandan da çayımı içerken ömrümde ilk kez bu kesin yargıya varmıştım. Neler konuştuğumuzu hatırlamıyorum ya, geri kalan her şey aklımda. Eski, herkesin bildiği düşüncelerin kişiye sık sık tamamen yeniymiş gibi geldikleri bir gerçektir. Hatta bazen 50 yıl öncesinin düşünceleri yepyeni sayılır. Ama bir şey bekliyordum ben. Beklediğim de oldu. Saat 11'de Gorohova'dan kapıcının kızı Matreşa'nın kendini astığı haberini getirdi bana. Ev sahibem yollamıştı onu. Hemen oraya gittim. Kadın bana niçin haber verdiğini kendi de bilmiyordu. Böyle durumlarda köylü kadınlarının yaptığı gibi sesli sesli ağladığını, kendini yerden yere vurduğunu söylemeye lüzum yok tabii. Kalabalıktı evin içi, polis de gelmişti. Biraz durduktan sonra çıkıp gittim. Hiç kuşkulanmadılar benden ama tanık olarak dinlediler ki bu da olağandı zaten. Kız çocuğunun hasta olduğundan, doktor çağırmalarını, parasını benim vereceğimi söylediğimden başka bir açıklamada bulunmadım. Çakı içinde bir şeyler sordular bana. Ev sahibesinin kızını dövdüğünü ama bunun o kadar önemli olmadığını söyledim. Akşam saat 5'te eve uğradığımı hiç kimse bilmiyordu. İşte böylece kapanmış oldu. Bir hafta hiç uğramadım oraya. Tam bir hafta sonra odayı teslim etmek için gittim. Ev sahibem gerçi bez parçalarını gene almıştı eline. Eskisi gibi dikiş dikmeye başlamıştı ya, hala ağlıyordu. Sizin çakınız için dövdüm onu dedi. Ama azarlamak değildi amacı. Bunu söylemek için beklemişti beni sanki. Nina Savelyevna ile artık burada görüşmemin olmayacağını öne sürerek kira borcumu ödedim. Vedalaşırken bir kere daha övdü Nina Savelyevna'yı. Ayrılmadan fazladan 5 ruble daha verdim ona. En çok serseme dönmem sıkıyordu canımı. Bir zaman her şeyi ayrıntılarıyla hatırlamasam, hatırlayınca da öfkelenmeseydim, tehlike geçince Gorohova olayını da ötekiler gibi hemen unutuverirdim. Önüme gelenden alıyordum hıncımı. O sıralar ortada hiçbir neden yokken hayatımı elimden geldiğince iğrenç bir biçime sokmak düşüncesi geldi aklıma. Bir yıldan beri şakama bir kurşun sıkmayı düşünüyordum zaten. Bu düşünce daha bir parlak görünmüştü bana. Bir gün onun bunun hizmetçiliğini yapan topal Maria Timofeyevna Lebyatkina'ya bakarken, o zamanlar aklını kaybetmemişti henüz ama pek salak bir şeydi, gizliden gizliye çılgınca seviyordu beni. Bizimkiler meydana çıkarmışlardı bu sırrını. Birden onunla evlenmeye karar verdim. Stavrogin'in böylesine iğrenç bir yaratıkla evlenmesi sinirlerime etki ediyordu. Bundan daha çirkin bir şey olamazdı. Ama o sıralarda olmuştu bu, o günlerde bunun içinde anlaşılması kolaydır. Ama ne olursa olsun sadece içki sofrasında şarabına bahse tutuştuğum için evlenmedim onunla. O sıralar olmuştu bu, o sıralar bilemiyordum henüz. Önemli olan da budur işte. Nikahta tanıklığımızı Kirilov'la o zamanlar Petersburg'da çalışan Pyotr Verhovenski yaptılar. Lebyatkin'in kendisiyle Prohor Malov'da, şimdi hayatta değil, oradaydılar. Onlardan başka hiç kimse yoktu, onlar da kimseye söylememeye söz verdiler. Bu gizlilik her zaman iğrenç gelmiştir bana. Ama evli olduğumu açıklama niyetim vardıysa da hala bozulmamıştır bu gizlilik. Şimdi tek başıma bozuyorum onu. Nikahtan sonra kente annemin yanına gittim. Esas amacım biraz eğlenmekti. Kentte deli olduğum izlenimini bıraktım herkesin üzerinde. Zihinlerden hala silinmemiştir bu düşünce. Tabii benim için hiç de iyi bir şey değildi bu. Bunu aşağıda anlatacağım. Sonra yurt dışına çıktım. 4 yıl kaldım. Doğuda dolaştım. Kudüs'te kiliseye girip 8 saat ibadet ettim. Mısır'a gittim. İsviçre'de, hatta İspanya'da kaldım. Göttingen'de 1 yıl derslere devam ettim. Son yıl Paris'te bir Rus ailesiyle, İsviçre'de 2 Rus kızıyla yakın ilişki kurdum. Bundan 2 yıl önce Frankfurt'ta bir kırtasiye dükkanının önünden geçerken satılık kartpostallar arasında göz alıcı bir giysi giymiş küçük bir kız çocuğu resmi gördüm. Matreşa'ya çok benziyordu. Hemen aldım bu resmi, otele gelince şöminenin üzerine koydum. Bir hafta hiç dokunmadım, başımı çevirip bakmadım ona, öyle duruyordu. Ama Petersburg'dan ayrılırken orada unuttum onu.